Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Mart 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Tarık Işık'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarı Işık hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız. Ve son konuğumuz ise Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesinin manşeti boydan boya İstanbul. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün törenle açılışını yaptığı Gebze Halkalı Banliyö tren hattı İstanbul trafiği ve dünya demiryolu ulaşımı açısından çok kritik bir öneme sahip. Erdoğan'ın Londra'dan Pekin'e uzanacak Demir İpek yolunun İstanbul etabı burası. Londra'dan çıkan buradan Pekin'e gidecek dediği hat Boğazı Marmaray'dan yani suyun altından geçiyor. Eskiden 185 dakikada kat edilebilen mesafe şimdi 115 dakikaya indi. İstanbul'un 10 ilçesinde oturanlar bu treni doğrudan kullanma hakkına, imkanına sahip. Hattın tek yönde saatte 75 bin, günde 1.7 milyon yolcu taşıması öngörülüyor. Çalışacak 440 vagondan 300'ü ve kullanılan tüm raylar Türkiye'de üretildi. Bu hat üzerinde şehirler arası yüksek hızlı tren ve yük trenleri de çalışacak. Yüksek hızlı tren Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy, Halkalı istasyonlarında duracak demiş Hürriyet gazetesi ve üçüncü perde geliyor haberi de var. Gebze Halkalı Banliyö hattını açtıktan sonra İstanbul'da 5 farklı yerde daha konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan milli savunma hamlelerini anlattı. Türkiye'ye ne siyaset, ne ekonomi, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar. Milli savunmada yerlilik oranı %20 idi, şimdi %65. İnsansız hava aracı için Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına ricada bulunuyordum. Kongre müsaade etmiyor diyorlardı. Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü üreteceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sürmanşete baktığımızda seferden çekildi başlığı var. 737 Max alarmı demiş gazete. 5 ay içinde 300'den fazla can alan iki büyük kazanın ardından bütün dünya Boeing 737 Max'lar için alarm verirken Türk Hava Yolları da filosundaki aynı tip 12 uçağı seferden çektiğini duyurdu. Sabah gazetesinin manşeti boş lafları bırak soruları cevapla. CHP Ankara adayı Mansur Yavaş tek taraflı basın toplantısında belgeli suçlamalara cevap vermedi, mağduru oynadı. Ama vatandaş hala bu soruların cevabını bekliyor demiş Sabah gazetesi. Hemen altta hizmet kolyesine bir elmas daha başlığı var. Başkan Erdoğan İstanbul'un dev raylı sistem projesi Gebze Halkalı Banyo hattının açılışında konuştu. Bu hattı sıfırdan yapmışçasına yepyeni bir çehreye büründürdük. İstanbul'un trafiği çok rahatlayacak. Yüksek hızlı tren de Halkalı'ya kadar gidecek. Bu hat Londra'yı Pekin'e kesintisiz bağlayacak. Görüyorsunuz bizim derdimiz hizmet. Hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP'nin böyle bir derdi var mı? Yok. CHP demek çöp, çukur, çamur, yalan demek. Yalanla peynir gemisi yürümüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti İstanbul nefes aldı. İstanbul'un bir ucundan diğerine ulaşım süresini 70 dakika azaltan Gebze Halkalı Banyo tren hattı Demir İpek yolunu da tamamladı demiş gazete. İstanbul Anadolu yakasında 6 yıl önce ara verilen banyo tren seferleri yeniden başladı. Marmaray'ın entegre edildiği Gebze Halkalı hattının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, raylı sistemle Gebze'den Halkalı'ya 115 dakikada gidileceğini söyledi. Hattın bitmesiyle Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek yolunun İstanbul etabı da tamamlandı. Hattın İstanbul trafiğinde bir rahatlamaya yol açacağını söyleyen Erdoğan, Marmara'yı inşa ederek iki tren hattını birleştirdik. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kuruyoruz dedi. Kartal'dan Maltepe'ye kadar giden ilk treni kullanan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu demiş Milliyet gazetesi. Londra'dan gelen trenlerin artık Pekin'e kadar gidebileceğini söyleyen Erdoğan, yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak, Halkalı'ya kadar devam edecek. Bugün nüfusu 15,5 milyonu bulan İstanbul, belediye başkanlığımda 8,5 milyondu. Bir asırlık ihmalleri 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık, inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu ifadelerini kullandı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti sırtımızı Allah'a ve millete dayadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin yıkım ittifakının patronları olan HDP ve Kandil'i artık gizleyemediğini söyledi. Erdoğan, kadın çıkmış ne diyor? Biz sırtımızı YPG, PYD'ye dayadık diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Farkımız bu dedi. Gebze Halkalı banyo hattını açan Erdoğan, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de vatandaşlara seslendi. 31 Mart'ta yeni oyun oynandığına dikkat çeken Erdoğan, 24 Haziran'da birçok oyun denediler, şimdi yeni figüranlar ekleyerek sahneye çıktılar. Bunların defterini sandıklarda dürmeye var mıyız diye konuştu. Erdoğan en sevilen lider başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Düşünce Kuruluşu Washington Institute'un Kuveyt halkı üzerinde yaptığı kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuç çıktı. Erdoğan %64 ile en sevilen dünya lideri seçildi. Erdoğan'ı %49 ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping izledi. Kuveytlilerin Trump ve Putin'e sevgileri ise %5'te kaldı demiş Yeni Şafak gazetesi. Ya Beka Ya Bela başlığı da var Yeni Şafak gazetesinden size aktaracağımız. MHP lideri Bahçeli 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söyledi. Yozgat ve Kırıkkale'de partisinin mitinglerinde konuşan Bahçeli, ya hep birlikte olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız. Bu seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır, dedi. Akşam gazetesinin manşeti aşkla çalışan yorulmaz. İstanbul'da bir açılış, 6 konuşma yaptı. Başkan Erdoğan dün Gebze Halkalı Demiryolu hattını açtı. 4 ilçede ve bir toplantıda halka hitap etti. Aşkla hizmet ettiğimiz için yorulmadık, dedi. Birisi komiklik olsun diye Kur'an-ı Kerim ile Cuma selası ile alay ediyor, birisi bayramı yakıyor. Bu Sezai Temelli denilen adam temelsiz, Kürt de değil, Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Kadın çıkmış sırtımızı YPG, PYD'ye dayadık diyor, demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. May'e yine şok, Brexit'e ikinci red başlığı var. Akşam gazetesinden size aktaracağımız. İngiliz parlamentosu Başbakan May'in revize ettiği Brexit anlaşmasını 242 evet'e karşı 391 hayır oyuyla ikinci kez reddetti. Anlaşmasız ayrılık ihtimali arttı, demiş Akşam gazetesi. Star gazetesinin manşeti Londra ile Pekin'i birbirine bağladık. Başkan Erdoğan, Demir İpek yolunun en önemli ayağı Halkalı Gebze hattını hizmete açtı. Bu hat Boğaz'dan Marmaray ile geçiyor. Londra'dan yola çıkan bir tren buradan Pekin'e kadar gidecek. İki kıtayı baştan başa raylı sistemle birbirine bağladık, dedi. İstanbul'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgayı oluşturan hat 76.6 kilometre uzunluğunda. Tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak. Gebze'den trene binen yolcu hiç aktarma yapmadan Halkalı'ya ulaşacak. Marmara'yı da içinde bulunduran 43 istasyonlu hatta metro, yüksek hızlı tren ve yük treni hatları entegre edildi. Asya ve Avrupa yakasında Halkalı-Gebze arası 115 dakikaya, Üsküdar-Sirkeci 4 dakika, Bostancı ile Bakırköy arasında yolculuk 37 dakikaya düşecek. İstanbul'un 10 ilçesi doğrudan bu hattı kullanabilecek. Günde 100 bin araçla taşınabilecek yolcu karayolundan raylı sisteme aktarılacağı için İstanbul'un trafik yükünde ciddi azalma sağlanacak, demiş Star gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu millet diz çökmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınırımıza da, bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de saldırsalar millete diz çöktüremeyecekler. Bu nedenle 31 Mart beka seçimidir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece mitinginde yaptığı konuşmada 2018'in büyümesi %2.6, bu noktaya geldik. Devamlı bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme bize yakışır. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki bugünleri yazdığınızda gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacaklar. Geçtiğimiz Ağustos ayında doğrudan ekonomimize yönelik döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu saldırıyı da aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık, ifadelerini kullandı. Demiryolu hattının Marmaray ile İstanbul Boğazı'nın altından geçtiğini ve Türkiye'nin yatırımlarıyla yapılan demiryolu hattı sayesinde Londra'dan yola çıkan bir trenin Asya kıtasına geçeceğini, ardından da Kars-Tiflis-Bakü hattı aracılığıyla Pekin'e kadar gidebileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Türkiye dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir, çünkü Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedeflemiş bir ülkedir" şeklinde konuştu. Sürmanşette ise Tel Rifat'ta Rusya ile ortak devriye planı başlığı var. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Tel Rifat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmektedir. Öte yandan Astana Mutabakatı kapsamında çatışmaların sona erdirilmesi maksadıyla İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 13 Ekim 2017'den itibaren tesis edilen 12 gözlem noktasında faaliyetlere etkin şekilde devam edilmektedir, dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti İstanbul trafiğine büyük neşter. Başkan Erdoğan Gebze Halkalı Banyo hattını hizmete açtı. İki kıtayı deniz altından birbirine bağlamasıyla dünyada eşi benzeri olmayan Gebze Halkalı arasındaki Banyo hattı İstanbul trafiğine büyük nefes aldıracak. Kesintisiz Banyo hattıyla günde 1 milyon 700 bin, yılda ise 62 milyon yolcu taşınacak. Milat gazetesinin manşeti işte siyaset budur. Gebze Halkalı Banliyosu günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. CHP, HDP, İYİ Parti ittifakı iç kavgalar ve sıfır siyasi projeyle seçime hazırlanırken AK Parti hizmet siyasetiyle yarışta açık ara önde. Başkan Erdoğan ve Yıldırım Gebze Halkalı Banliyosu'nu hizmete açtı demiş Milat gazetesi. İstiklal Marşı 98 yaşında başlığı var bu gazeteden size aktaracağımız. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy da mezarı başında ve düzenlenen panellerle yad edildi demiş Milat gazetesi. Türkiye gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Türkiye gazetesinin manşeti terörle ittifakı yıkın. Bir günde İstanbul'da 5 miting birden yapan Erdoğan seçmene sandıkta yıkım ittifakını yakın çağrısı yaptı. Banyo hattının açılışının ardından Avrupa yakasına geçen Erdoğan burada yaptığı mitinglerde muhalefete yüklendi. Kılıçdaroğlu'na benim bayrağımı yakanlarla beraber diyen Cumhurbaşkanı Meral Akşener'e Bay Kemal'in tavşan ortağı yakıştırmasında bulundu. Erdoğan, Saadet liderine de ittifakın içindesin, kimi uyutuyorsun diye seslendi. Erdoğan şunları söyledi. 24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını bu seçimde biraz daha genişlettiler. Bu ittifakta kimler yok ki? Bölücü örgütün güdümündeki parti var, bebek katilinin heykelini dikmeye niyetlenen gafiller var, cuntacılar var. Zulüm 1453'te başladı yazan çapulcular var, ezanı ıslıklayan edepsizler var, dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Merve Torun hattımızda bizi bekliyor. Merve Torun günaydın.
Günaydın Arzu Türkan, merhaba.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii ki başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğle saatlerinde saat 12.30'da Pursaklar'da olacak yerel seçime. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Pursaklar'da toplu açılış töreninde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine ondan sonra da öğle saatlerinde saat 15'te Gölbaşı'nda olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada da bir miting düzenleyecek, bir toplu açılış düzenleyecek. Gündeme ilişkin hem iç hem de dış medyaya ilişkin önemli söylemleri, önemli açıklamalarının olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine saat 19'da da akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. Uluslararası İyilik Ödülleri'ne katılacak. Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek 5. Uluslararası İyilik Ödülleri. Ve Cumhur İttifakı'nın diğer ismi Bahçeli de mitinglerini sürdürüyor. Saat 14'te MHP lideri Devlet Bahçeli Kastamonu'da olacak. Ardındansa saat 17'de Çankırı'da bir miting düzenleyecek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bugün Ömer Çelik'in bir basın toplantısı olacak. Öğle saatlerinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Genel Merkez'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Yine bu basın toplantısında da gündeme ilişkin önemli notların ortaya çıkması bekleniyor. Temel Karamoğlu'nun da bir basın toplantısı olacak bugün. Saat 12'de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak Saadet Partisi Genel Merkezi'nde. Ve saat 10.30'da Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Pesaseki A Haber'de seçim özel yayınına katılacak. Yerel seçime sayılı günler kala Pesaseki'nin de önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Ve terörle mücadele ve ek güvenliğe bakalım. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi davaları bugün devam ediyor olacak. Saat 10'da Genelkurmay çatı davası sanık savunmalarıyla devam edecek. TRT'ye baskın yapan askerlerin de bağlı olduğu dönemin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı eski albay Muhsin Kutsi barış savunma yapacak bugün Genelkurmay çatı davasında ve Akıncı Üssü davası da devam edecek. 475 sanıklı davada sanıkların esas hakkındaki mütalaya ilişkin son savunmaları alınacak. Kara Harp Okulları davası da bugün yine Sincan Adliyesi'de devam edecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasında da tanık beyanlarıyla bugün davanın görülmesine devam edilecek. Öte yandan bugün Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulları'na girişinin 120. yıl dönümü etkinlikleri olacak ve bu kapsamda Kara Harp Okulu'nda bir tören düzenlenecek. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel ve kuvvet komutanlarının katılması bekleniyor. Saat 16'da Atatürk'ün Kara Harp Okulları'na girişi etkinlikleri olacak. Ve bugün Ankara Güvenlik Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Yangın güvenliği sistemleri, hırsız alarmları, yerli gece görüş kameralarının yer aldığı bu fuar bugün ziyarete açılmış bulunacak diyelim. Ankara'dan öne çıkan başlıkları size bu şekilde aktaralım Arzu Türkdoğan.
Merve Torun, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık. Tarık Işık, günaydın, hoş geldiniz programımıza. Bugün gündemi, gazetelerde öne çıkan başlıkları, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Dün önemli bir açılış vardı. Gebze Halkalı Banliyö tren hattı açılışını dün törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. İstanbul'da mitingleri de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Önce bu açılışla başlayalım çünkü önemli. İstanbul'un trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak bir açılış oldu.
Tabii yani öncelikle 185 dakika olan ulaşım süresini 115 dakikaya indirmesi vatandaşın gününün epey bir kısmının yolda geçtiği düşünüldüğü zaman önemli bir kazanç. Tabii bu sadece zaman açısından değil, bunun ekonomiye yansıması olarak da belki daha değerlendirirsek bunun karşılığını bulabiliriz. Tabii vatandaş daha çok zaman açısından baksa bile toplu taşımanın yaygınlaşması ve daha pratik hale gelmesiyle insanların özel araçlarını kullanması ve beraberinde akaryakıt harcamasının önüne geçmesi ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak. Belki bir hatırlatma yapmakta fayda var. 6 yıl önce banyo seferlerine ara verilmişti bu hattın yapılması çalışmaları çerçevesinde. Belki bu hattın ekonomik ve zaman açısından getirisinin yanı sıra sembolik bir anlamı da olduğu söylenebilir. Londra'dan başlayıp Pekin'de sona eren demir İpek yolunun bir ayağı da böylece tamamlanmış oldu. İstanbul'un hayatında ciddi anlamda bir katkı sağlayacağını, değişim sağlayacağını olumlu yönde düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı da dünkü konuşmasının önemli bir kısmında bunun İstanbullulara getireceği artıları özetledi.
Peki bir de yerel seçim gündemi var tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce de belirttiğimiz gibi İstanbul'da 5 farklı ilçede halka seslendi dün. Bugün de Pursaklar'da olacak. Partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Artık yaklaşık 18 gün bir süre var yerel seçime. Bu gündemi nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle diyeyim, 2005 yılından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönem, 2005 yılından itibaren ben Erdoğan'ı yakinen takip etmeye çalışıyorum. O zaman gözlemlediğim ve bugün de karşılığı olan şunu görüyorum ki, Cumhurbaşkanı özellikle mitingler düzenleyerek halkla birebir temas kurmayı seven bir siyasetçi. AK Parti'nin şimdiye kadar yürüttüğü siyaset ve bu çerçevede 17 yılı aşan iktidar süresini değerlendirdiğimiz zaman zaten Cumhurbaşkanı'nın düzenlediği mitingler, halkla temasının seçimler çerçevesinde de itici bir güç olduğunu, AK Parti'yi motive eden en önemli ayağın bu olduğunu görüyoruz. Siz de ifade ettiğiniz gibi İstanbul'da mitingler vardı. Bugün de Ankara'da yapılacak. Yanlış hatırlamıyorsam ayın 15'i diye hatırımda kalmış. İzmir'de Devlet Bahçeli ile birlikte ortak miting düzenlenecek. Tabii hem iktidar açısından hem de muhalefet açısından yerel seçimler sadece yerel seçimler olmayıp daha farklı anlamlar taşıyabileceği için bu süreç daha da aktif geçtiği söylenebilir. Özellikle CHP açısından baktığımız zaman şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından bir seçim başarısı elde edememesi bu seçimleri özellikle CHP açısından daha kritik hale getirdiğini de söyleyebiliriz. Eğer bu seçimlerde de hedeflediği başarıyı yakalayamazsa göründüğü kadarıyla parti içinde ciddi bir hesaplaşma dönemi tekrar başlayacak. Tabii AK Parti açısından değerlendirdiğimiz zaman ise AK Parti'nin daha rahat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü önümüzde daha yerel seçimlere 4 yıllık bir süreç var. Belki yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha oturması ve aktif hale gelmesi için bazı adımlar atılabileceğini görebiliyoruz.
Evet, muhalefete de yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmalarında. CHP'nin ittifaklarına değindi. Biraz da bu açıdan değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Şöyle, şimdi AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP'nin İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaptığı görülen bir şey. Ancak diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile resmi olmasa bile gayri resmi bir ittifak yaptığı da biliniyor. Yani bu çok dillendirilmese bile CHP tarafından HDP'nin bazı illerde, buna büyük şehirler dahil, aday göstermeyerek ittifaka, CHP İYİ Parti ittifakına destek vermesi tabii ki toplumun bazı kesimlerinde ciddi bir tepkiye neden oluyor. Tepkinin nedeni belli. HDP ile terör örgütü PKK arasındaki o sıcak bağ diyelim, toplumun bir kesimde ciddi bir rahatsızlık meydana getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde özellikle bazı HDP'li siyasetçilerin terör örgütü PKK'ya verdikleri açık desteği, ki bu açık desteği hepimiz biliyoruz, kameraların önünde gayet rahat bir şekilde ifade ettikleri bir açık destek bu. Ekranlarda göstermesi de HDP'nin belki CHP'ye verdiği desteğin ters tepebileceğini söyleyebilirim. Yani bu sandığa Millet İttifakı açısından söylüyorum, çok da olumlu yansımayacak.
Bir de AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialar var. Sabah gazetesi manşet yapmış bugün. Evet. Kendisi bir basın toplantısı düzenledi dün. Neler söyleyeceksiniz?
Sabah gazetesi Cuma gününden itibaren bu konuyu gündeme getiren ve takipçisi olan bir gazete oldu. Ben bu haberi çok önemsediğimi söylemek istiyorum. Çünkü iddialar çok ciddi boyutta. Bir gazetenin, gazetecinin görevi tabii ki iddiaları gündeme getirip bunun takipçisi olmasıdır. Siyasetçinin yapması gereken de bu iddialara cevap vermesi ve açıklık getirmesidir. Sabah gazetesinin gündeme getirdiği, devamında AK Parti'den de bu yönde bazı açıklamalar geldi, sorular soruldu. Bu senet konusunda tabii çok ciddi iddialar var. Dün Mansur Yavaş'ın basın toplantısını hep birlikte izledik. Tabii Mansur Yavaş kendi açısından bakarak iddialara cevap verdiğini söyledi. Sanırım Ankara seçmeni bu iddiaları kendisi değerlendirerek sandıkta buna göre bir oy kullanacağını düşünüyorum. Belki de demokrasinin güzel taraflarından biri de budur. Gazeteciler haber yapar, iddialarını ortaya koyar, belgelerini ortaya koyar. Siyasetçi de buna cevap vermeye çalışır, verir. Tabii ki son karar seçmenin olacak. Bunu da sandıkta hep birlikte göreceğiz.
Peki, MHP lideri Bahçeli de Yozgat ve Kırıkkale'de konuştu dün. Beka meselesine değindi. Bu seçim sürecinde beka konusu çok konuşulan, dile getirilen, tartışılan bir konu. Bu açıdan nasıl değerlendireceksiniz?
AK Parti ve MHP tarafından dile getirilen beka konusunun en temel ayağı belki de şudur. Türkiye'nin terörle mücadelesi, ki bu terörü sadece PKK olarak kısıtlamak bence doğru değil. PKK kadar bu ülke için tehlikeli bir terör örgütü de tabii ki Fethullahçı teröristler. Üzerinden 2,5-3 yıla yakın bir zaman geçmesi, 15 Temmuz'u kastediyorum, sanırım toplumun bazı kesimlerinde Fethullahçıların bu ülkeye yaptığı kötülükleri unutmaya yönelik veya unutturmaya yönelik bazı adımlar olduğunu görüyorum. Bir terör örgütünün kendi gerçek yüzünü maskeleyerek toplumun, özellikle devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz etmesi ve devleti kendi çıkarları doğrultusuna yönetmeye çalışmasının görmemezlikten gelecek bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Fethullahçılıkla mücadelenin en az PKK ile ve diğer terör örgütleriyle, buna DAEŞ'i de dahil ediyorum, mücadele kadar önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. MHP ve AK Parti arasında terörle mücadeledeki bu ortak görüş birliği zaten ittifak kurulmasında da en temel dayanak oldu.
Peki, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümüydü dün ve Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı, hem de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tüm yurtta etkinliklerle anıldı. Biraz da bu başlığı değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Dün Ankara'da 1. Mecliste de bu yönde bir anma vardı. Tabii ki İstiklal Marşı sadece o dönemin ruhunu yansıtan bir metin olarak görmüyorum. Türkiye tarihinin hem geçmişi hem de gelecek perspektifi açısından önemli bir metin, ders çıkarılması gereken ve sadece ezberleyip geçilmemesi gereken satırların arasındaki mesajların özellikle çocuklar için özümsenmesi ve geleceğe o yönde bakılması gereken bir metin olduğunu düşünüyorum. Dün sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin tamamında İstiklal Marşı'nın kabul edilmesiyle ilgili tabii çeşitli anmalar oldu. 2 yıl kaldı 100. yıla. Sanırım 2 yıl sonra daha görkemli anmalar da yapılacak, kutlamalar da yapılacak bu çerçevede.
Peki, bir de eğitim başlığı var. Yine Sabah Gazetesi'nin düzenlediği bir eğitim zirvesi, 2023 eğitim zirvesi vardı dün. Ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı bu zirveye. Eğitim çok yönlü olarak tartışıldı. Bu toplantıdan neler aktarırsınız?
Sabah Gazetesi'nde çalıştığım için söylemeyeceğim ama benim için çok önemli bir toplantıydı o. Türkiye'nin eğitim politikalarının maalesef sık sık değiştiğini hepimiz şahit oluyoruz. Ancak yeni Milli Eğitim Bakanımızla birlikte daha dinamik, daha çağın gereklerine uygun bir döneme girdiğimizi görebiliyorum. Sabah gazetesinin bu konuda sadece gazetecilik değil, elini taşın altına koyma, sürece katkı verme konusunda böyle bir etkinliği oldu. Tabii oradan çıkan fikirler, düşünceler, bunların ifade edilmesi eğitim konusunda gelecek perspektifi oluşturması açısından ciddi katkı verdiğini düşünüyorum.
Peki neler konuşuldu zirvede? Peki daha devam edecek sanıyorum zirve.
Evet, o belirli aralıklarla yapılmaya devam edecek.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık bizlerle birlikteydi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizlerle birlikte. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi günler.
Sözü size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Aslında bu haftalık birliği açısından çelişkiler haftası diyebiliriz. Çünkü bir taraftan kritik, bir taraftan da beklenen senaryo yaşanıyor. Öncelikle Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından bakacak olursak, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nun oturumunda Bugün Türkiye raporu oylanacak. Tartışmalı bir rapordu. İçeriği zaten artık malumun ilanı şeklinde biliniyordu. Dün akşam saatlerinde de o rapora ilişkin görüşmeler yapıldı o ortak oturumda. Bugün de oylanarak kabul edilmesi bekleniyor. Fakat bu oturumda en tartışmalı madde, en tartışmalı tavsiye Avrupa Birliği bir konseyine yönelik olarak Türkiye ile tam üyelik müzakere sürecini tamamen sonlandırması şeklinde oldu. Bu da tam seçimlere giderken, yani Avrupa Parlamento seçimleri öncesi, siyasilerin Türkiye karşıtlığı üzerine daha da odaklanması olarak yorumlanıyor. En azından avrupalılar da dediğimiz bürokratlar tarafından. Çünkü bir taraftan da bürokratik düzeye baktığımız zaman, merkezi yönetime yani Brüksel'e baktığımız zaman da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri sanki bir nebze hareketlenmiş gibi gözüküyor. Zira bu hafta 4 yıl aradan sonra Avrupa Birliği ve Türkiye arasında en yüksek karar alma mekanizması olarak da tanımlanan ortaklık konseyi toplantısı gerçekleşecek. Yani uzun süredir bir anlamda fiilen durmuş gözüken Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki o diplomasi trafiği, Romanya'nın dönem başkanlığı alması ile birlikte hareketlenmişti. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay Romanya'daki Dışişleri Bakanları toplantısına Türkiye'de müzakereci üye sıfatıyla davet edilmişti. Sadece Romanya değil, dönem başkanı sıfatıyla aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu'nun dış ilişkilerden sorumlu yüksek temsilcisi Mogherini de Bükreş'teki o toplantıda Romanya'nın Türkiye ile birbirimizi daha iyi anlamakta köprü olmasını umuyoruz şeklinde konuşmuştu. Ancak öte yandan böyle bir kararın oylanacağı bugün, bir taraftan da Suriye konferansında Brüksel ev sahipliği yapıyor. Çünkü bu sefer üçüncüsü gerçekleşecek olan bu Suriye konferansı sadece Suriye'de ne olup bittiğine ilişkin Avrupa Birliği'nin bir anlamda o diplomaside ben de varım çabası değil ki, öyle başlamıştı hatırlayacak olursak. Çünkü Astana sürecinde Türkiye ve Rusya daha etkin bir rol alarak bölgede inisiyatif geliştirdiği zaman Batı kanadında diplomasi masası dışında olmak istememişti ve çözümün, diplomatik çözümün Birleşmiş Milletler çatısı altında Cenevre'de olması ve Avrupa Birliği'nin de bunun bir parçası olması amacıyla Brüksel Konferansı inisiyatifi gerçekleştirilmişti. Bu kez 13.'sü gerçekleşiyor. Dün başladı, bugün devam ediyor. Yarın da Dışişleri Bakanları nezdinde ortak ve ikili görüşmeler gerçekleşecek. Bu sefer Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu da bu konferansa katılacak. Ancak şunu hatırlatalım, bu konferans sadece dediğim gibi Suriye'nin iç güvenlik meselesinden öte Avrupa Birliği'nin kendi güvenlik tartışmaları içinde son derece kritik. Zira artık çözülmeye başlayan oradaki işte DAEŞ gibi terör örgütlerinden ayrılan, Avrupa'dan gitmiş olan, yabancı savaşçı olarak da zaman zaman tabir edilen kişilerin kendi ülkelerine nasıl dönecekleri, kabul edilip edilmeyecekleri, kabul edilirse bir yargılanma sürecine tabi tutulmayacakları, böyle bir yargılanma süreci olursa hangi kanıtların ele alınacağı gibi pek çok kendi iç tartışması var ve bu güvenlik boyutu bugünlerde göçmen krizinin de önüne geçmiş olarak Avrupa Birliği üyesi ülkeler için önem taşıyor. Suriye görüşmeleri, Suriye'ye ilişkin her türlü tartışma biraz artık güvenlik politikasıyla iç içe geçmiş gözüküyor Avrupa Birliği açısından. Öte yandan ortaklık konseyi demiştik. Yani 14'ündeki Suriye konferansı tamamlandıktan sonra artık 15 Mart'ta bu kez Türkiye ve Avrupa Birliği ortaklık konseyi için aynı masa etrafında toplanacak. Türkiye Finans Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu başkanlık edecek. Avrupa Birliği'nden de hem dış ilişkiler hem de güvenlikten sorumlu yüksek temsilci sıfatıyla Federica Mogherini heyetine başkanlık edecek ve komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Yuanne Fando toplantıda olacak. Ancak dediğim gibi bir taraftan Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir son derece net ve Türkiye karşıtı bir tavsiye kararının olduğu ortamda da böyle bir toplantının gerçekleşmesi hem bir anlamda çelişki gibi gözüküyor, hem de bir anlamda her şeye rağmen tarafların müzakerelere devam etme çabası olarak da yorumlanıyor. Aslında kulislere de kulak verdiğimiz zaman şu ayrıntıya da belki dikkat çekmek faydalı olacaktır. Özellikle diplomatlar, siyasilerin seçim öncesi Türkiye ile üyelik müzakerelerine böyle bir darbe vurmasını, bir anlamda kendi iç kamuoylarında biraz daha oy oranını arttırma çabasıyla bu kadar zaman emek verilen bir sürece hedef alınmasının rahatsızlık verici olduğunu söyleyen diplomatlar da var. Öte yandan Türkiye dışında da kendi içinde çok önemli bir kör düğümü var Avrupa Birliği'nin. O da Brexit olarak artık terminolojiye girmiş olan İngiltere'nin ayrılık süreci. Tamamen kör düğüm noktasına geldi ki artık İngiltere'nin başbakanı Theresa May bu gidişle Avrupa Birliği'nden hiç ayrılamayabiliriz dedi. Artık Avrupa Birliği komisyonu da diplomatik daha yumuşak ifadelerin dışına çıkmaya başladı ve net daha sert açıklamalar yapıyor. Çünkü dün en son olarak komisyon başkanı Jean-Claude Juncker anlaşmanın hali bu, daha fazla bir şey değişmeyecek. Bu haliyle ister kabul edilsin ister edilmesin, eğer İngiltere bu halinde kabul etmezse hiç ayrılamaz şeklinde bir açıklama yaptı. Dün tekrar Londra'da Avam Kamerası toplanmıştı ve Avam Kamerası'nda, yani parlamentonun alt kanadındaki o oylamada Theresa May'in tekrar yumuşatmaya çalıştığı, daha önce reddedilen anlaşma bir kez daha oylandı, bir kez daha reddedildi. Bugün tekrar bir oylama yapılacak. Peki reddedilen anlaşma nasıl oylanacak diyecek olursak, bu kez de anlaşmasız ayrılalım mı ayrılmayalım mı oylaması olacak. Anlaşmasız ayrılık da reddedilirse, yani ayrılma yönünde de kesin bir karar çıkarsa, bu kez yarın bir oylama daha gerçekleşecek. O oylamada da İngilizler bu kez sürecin ertelenmesi, ek süre istenmesi konusunu oylayacak. Fakat ek süreye açıkçası Avrupa Birliği kanadının çok fazla tahammülü yok. Çünkü sadece İngiltere'nin ayrılıp ayrılmaması bir siyasi kararın ötesinde ekonomi açısından da belirsizliği etkiliyor. Ciddi rahatsızlık uyandırıyor. Zira hazırlık çerçevesinde pek çok Avrupa Birliği kurumu ayrılmıştı. İngiltere'den İngiliz topraklarını terk etmişti. Öte yandan da artık ulusal parlamentolar gerekirse bir anlaşma olmadan ayrılık senaryosuna karşı yasal hazırlık sürecini başlattılar. Öte yandan eğer İngiltere devam etmeye karar verirse Avrupa Birliği için, eğer ek süre bile olsa, yani hala ayrılma niyetimiz var ama bir süre daha devam edeceğiz derlerse, bu bunun ekonomik bir faturası olacak. Avrupa Birliği ortak bütçeye katkı bekliyor. Bu da İngiltere'nin dişine gelmiyor. İşte tüm bu belirsizlik ortamında tamamen bir kör düğüme dönüşmüş durumda İngiltere süreci. Bu hafta kritik bu çözümün ardından da zaten 29 Mart hep söylediğimiz tarih, artık İngiltere'nin bir çeşit geri dönüşü olmayan yola gireceği zaman, eğer 29 Mart'a kadar İngiltere vazgeçtim ayrılmıyorum demezse net bir şekilde, bu kez anlaşmasız ayrılık süreci başlamış olacak. Çünkü 29 Mart itibariyle geçiş dönemi başlıyor ve yaklaşık bir yıl sonra da tamamen ayrılmış olacak İngiltere Avrupa Birliği'nden. Arzu.
Döndüsar Işık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndüsar Işık hattımızdaydı.
Yalnız kaldığınızda,
İçiniz sıkıldığında,
sesinizi duyacak bir dost,
başınızı yaslayacak bir omuz aradığınızda,
hani birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyduğunuzda,
hani bir şeyleri paylaşmak istediğinizde,
biz hemen yanı başınızdayız.
Gözünüz, kulağınız, sesiniz,
arkadaşınız, dostunuz, sırdaşınız. TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
frekansı kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla, Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarıyla Akdeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleriyle, Aydın'ın Didim ilçesinde, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 13. İstanbul çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 9. İzmir parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16. Erzurum parçalı bulutlu 6. Amsterdam hafif yağmurlu 9. Atina sağanak yağışlı 11. Bağdat az bulutlu 26. Berlin çok bulutlu 10. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 12. Roma sağanak yağışlı 14. Saraybosna parçalı bulutlu 6. Kiev çok bulutlu 6. Londra çok bulutlu 11. Moskova kar yağışlı -1. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Madrid az bulutlu 15. Mekke az bulutlu 34. New York az bulutlu 8 ve Viyana sağanak yağışlı 8 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Kral Salman'a suikast uyarısı başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası imajı yerle bir olan Suudi Arabistan'ı tekrar Arap Ligi'nin değişmez bir numarası olduğunu göstermek amacıyla yönetimi ele alarak başlattığı çalışmalardan ilki, şüphesiz Mısır'da düzenlenecek 1. Arap Birliği AB toplantısı için gittiği, Kahire'de toplantı öncesi ziyaret ettiği Mısır parlamentosunda büyük tezahürat, alkış ve sevgi gösterileriyle karşılanması olmuştu. Bu şaşalı karşılamanın nedeni 3 Temmuz 2013'te ABD'nin örtülü desteğinde darbeci Firavun Sisi yönetimindeki askerlerin seçimle iş başına gelen Mursi iktidarını Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine benzer bir kalkışmayla kanlı bir şekilde devirmeleri sonrasında darbeci Abdülfettah el-Sisi rejimini finanse eden Suudi Krallığı'nın himmeti olmuştu. Himmet, Suudi diplomasisinin en önemli enstrümanı olarak biliniyor. Kral Salman, zirvedeki konuşmasında açılan krediler hariç onlarca ülkeye hibenin miktarını 35 milyar dolar olarak açıkladı. Günümüzde Hadimül Harameyn unvanını Suudi Arabistan kralları kullanmaktadır. İslamiyet'in iki mukaddes şehri Mekke ve Medine'nin hizmetkarları anlamında kullanılan bu unvana Veliaht Prens Muhammed bin Salman ne kadar layıktır? Neokon, Siyonist ve Evangelist Şer cephesinin Orta Doğu ve Yeni Filistin planlarının baş hizmetkarı olan Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Müslüman dünyasının kutsallarını rencide edecek planların tetikçisi olurken, 600 korumayla Kabe'yi ziyaretinde prensin Kabe'nin çatısına çıkması olağan dışı ve Müslüman dünyasının tepkisine neden olan samimiyetten uzak, art niyetli bir davranış biçimiydi. 24 Şubat'ta Mısır'ın tatil kentlerinden Şarm el-Şeyh'te düzenlenen 1. Arap Birliği AB toplantısında Arap dışı aktör ülkeler olarak İran olağan düşman olarak yer alırken Türkiye'de aynı kefeye itilmişti. Zirvede konuşan Mısır'ın darbeci lideri Sisi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebulgayt, İran, Katar ve Türkiye aleyhinde ifadeleriyle bu üç ülkeyi bölgede kaos yaratan krizleri tetikleyen eylemlerde bulundukları iddiasıyla suçlamışlardı. Zirvede eğer samimi ise veya bir arka planı yoksa, kanaatimce İsrail ve Amerika'yı ters köşe yapacak çok önemli konuşma veya açıklamayı Kral Salman yaptı. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması dahil, Filistin'in bütün haklarının geri alınması konusunda tutumumuz sabittir. Bu açıklamayla Kral Salman, başta Suudi Arabistan'ın Arap ülkeleri içinde liderliği ve otoritesini bitirecek küre çetesinin oyununu bozarken, bölgede istikrarsızlık yaratarak yeni gerilim ve savaşlara yol açabilecek, evangelist cephenin yeni Filistin planını da kabul etmeyeceğini tüm dünyaya açıklamış oldu. Kral Salman bu açıklamayla Filistin'in hamiliğini tekrar üstlenirken, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın evangelist ve Siyonist cepheyle yaptığı legal ve illegal görüşme veya anlaşmaları da yok saymış oluyordu. Kasım 2018 tarihli köşe yazımızda belirttiğimiz gibi, Trump'ın damadı Jared Kushner, güvenlik danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Siyonist evangelist ekseninin bilgisi dahilinde hazırlanan yeni Filistin devleti planını Arap ülkelere kabul ettirme görevi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a verilmişti. Zira Trump ve Netanyahu tarafından bir saray darbesiyle Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensliğine getirilen Muhammed Bin Selman, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma projesinde önemli görevler üstlenmiş ve başarılı olmuştu. Bu durumda Kral Salman, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu başta olmak üzere küre çetesi ve evangelist cepheyi ve en önemlisi de oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı karşısına mı almıştı? İngiliz Guardian gazetesi adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde gerilimin asıl olarak 83 yaşındaki Kral Salman bin Abdülaziz'in geçen ay Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında danışmanları tarafından kendisine karşı potansiyel bir girişim riski konusunda uyarılmasıyla arttığını belirtti. Danışmanları Kral Salman'ı muhtemel Mossad konusunda uyarmış olabilirler. Zira Kral Salman son çıkışıyla küresel çetenin bölgede ve dünyada kaos ve istikrarsızlık yaratma emelleri ve projeleri önünde ciddi bir engel olarak duruyor. Ancak Kral Salman'a açık bir suikast yapmaktan öte korku ve tehditle tahtı Veliaht Prens'e bırakması telkin edecek sanırım. Kral Salman bu cendereden kanaatime göre Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başta olmak üzere tüm cinayete karışanlarla ilgili şeffaf ve açık bir soruşturma başlatarak kurtulabilir. Zira Uluslararası Birleşmiş Milletler soruşturması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkması, ABD Başkanı Trump'ın Kaşıkçı cinayeti faillerine skandal sayılabilecek bir kararla açıkça koruması nedeniyle imkansız görünüyor. Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Kral Salman'a suikast uyarısı başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız sizinle. Evet. Şimdi biraz önce TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık'ta söyledi. Bir Brexit'le ilgili gelişme var. İngiliz Parlamentosu hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını revize edilmiş halini reddetti İngiltere'de. Anlaşmasız çıkış seçeneği masada etkinlik gibi kazandı, evet, deniyor. Onu sorarak başlayalım.
Yani şimdi bu Brexit kararı aslında sadece İngiltere'yi germiyor, Avrupa Birliği ülkelerini de geriyor. Onlar için de gerçekten çok büyük bir sorun. Ve öyle görünüyor ki İngiltere'de bir tıkanma var ve bu tıkanmanın en büyük nedenlerinden birisi de bu sınırlar konusu, özellikle İrlanda ile ilgili işte serbest İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırda hala gümrük birliği, işte sınır korunacak mı korunmayacak mı çalışmaları, İngilizlerin o tarihi diyelim geçmiş o Britanya İmparatorluğu hislerini biraz daha güçlendirdi diyebiliriz. Sanki Avrupa Birliği de biraz İngiltere'yi dize getirmek adına ilk de Brexit anlaşması söz konusu iken çok ağır şartlar koydu ve şimdi bundan dönüş gerçekten AB için zor olacak. Dönüş mümkün olabilir mi, olamaz mı diye baktığımızda sanki Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği Komisyonu bununla ilgili dün yapmış olduğu açıklamada, yani biz yapacağımız her şeyi yaptık, bundan sonra çok da yapacağımız bir şey yok manasına gelebilecek açıklamalar yaptı. Şimdi İngiltere'de ne olacak? Süreç böyle devam ederse büyük ihtimal seçime gidecektir İngiltere. Ve seçim sonucunda eğer Theresa May gerçekten hükümette kalabilirse bu Brexit çıkmazından bir şekilde çıkma ihtimalleri olabilir. Ancak May seçimi kaybederse o zaman Avrupa Birliği açısından da yeni bir süreç başlar. Hatta belki de Brexit oylaması yeniden de İngiltere'de halk oyuna sunabilir. Gerçekten biz hani Avrupa Birliği'nden çıkalım mı çıkmayalım mı diye. Ama görünen o ki AB'nin son dönemdeki bu baskısı, Brexit ısrarı İngiltere'deki toplumu da germiş durumda. Yani şu anda bir halk oylaması yeniden yapılsa bile büyük ihtimal çıkma yönünde tekrardan bir sonuç ortaya çıkacaktır. Şimdi AB bunu neden yapıyor, ona bakmak lazım. AB'nin zannımca yani İngiltere'yi cezalandırmak adına. Çünkü AB'den çıkması onlar için büyük bir prestij kaybı. Aynı zamanda diğer ülkeler için de kötü bir örnek olarak kabul ediliyor. Ve çıkmaması adına ilk başta cezalandırmak için çok ağır şartlar koydular. Ve şimdi o ağır şartlar onların AB ülkelerinin de elini bağlamış durumda. Ve İngiltere toplumu da germiş durumda. Şimdi gerçekten İngiltere çıkarken, Brexit'siz çıkarsa bu İngiltere için de ekonomik anlamda ağır maliyetleri olabilir. AB ülkeler için de ağır maliyetleri olabilir. İngiltere'de Brexit'ten anlaşmasız çıkmayalım demelerinin ana nedeni neydi? Ana nedeni birçok İngiliz vatandaşının AB ülkesinde yaşıyor olması ve çalışıyor olması. Eğer anlaşma olmadan çıkılırsa bu vatandaşların işlerini kaybedeceği ya da orada AB ülkelerinde oturmaları biraz sıkıntıya gireceği için işsiz kalıp İngiltere'ye döneceklerine dair bir endişe vardı. İngiltere bu nedenle Brexit anlaşmayla birlikte çıkalım konusunda Theresa May ısrarlıydı. Ama eğer anlaşması çıkılırsa özellikle AB için başta güvenlik olmak üzere birçok konuda önemli sıkıntı olacak. Bir de Macron'un geçen hafta bir açıklaması vardı. Bu açıklamayı neden yaptı? Aslında orada İngiltere'ye bir gönderme de vardı. AB ülkelerine şunu söylüyordu. Biz birlikte olmalıyız. Güvenlik açısından ortak bir perspektif ortaya koymalıyız. Ve aynı zamanda bundan sonra AB'yi dağıtmak isteyen, AB içerisinde çıkmak isteyen ülkelere karşı önlem almalıyız diyerek aslında orada İngiltere'ye bir göndermesi vardı. Bir de tabii AB ülkesiyle, AB içerisinde İtalya ile Fransa, İspanya ile İngiltere arasında, özellikle o Cebeli Tarık Boğazı biliyorsunuz İngiltere İspanya arasında, İtalya ile Fransa arasında o eski dönem defterlerinin açıldığı 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemindeki iki ülke arasındaki sorunların ortaya döküldüğü bir kriz ortamı var. Yani bu şartlarda baktığımız zaman AB'nin çok da böyle dirayetli durabilecek bir hali kalmadı. Sanki Almanya, Fransa zorla AB'yi ayakta tutuyor. Belki de bu Brexit uzun süre böyle çözümsüz kalması Avrupa Birliği'nin dağılmasına vurulabilecek en son darbe olacak manasına da gelebilir. Çünkü AB'nin İngiltere'ye yapmış olduğu baskılar, bu ağır şartlar diğer Avrupa Birliği ülkelerini de korkutuyor ve diğer Avrupa ülkelerini de endişelendiriyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin Brexit üzerinden, AB'nin girdiği bu kaos ortamı üzerinden önemli politik anlamda açılımlara gittiğini görüyoruz. Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, İtalya başta olmak üzere onlarla önemli konularda müzakereler edip hem ekonomik anlamda hem de güvenlik anlamda anlaşmalar yaparak aslında Fransa'yı ve Almanya'yı bir şekilde saf dışı bıraktığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden Avrupa'ya döndüğünü söyleyebiliriz Artus Türkdoğan.
Peki bir de Türkiye ile ilgili gelişmeler var Avrupa'da. Avrupa Parlamentosu'nda bir bugün S-400'ler ile ilgili bir oylama var. Türkiye'ye alınmaması yönünde bir tavsiye kararının çıkması bekleniyor. Bir de Kuzey Akım 2 projesinin yapılmaması ile ilgili bir oylama kararı var. Bu ikisini nasıl değerlendireceksiniz?
Çok ilginç bir durum. Biraz önce söylediğimiz gibi Avrupa Birliği'nin tekrardan Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan Avrupa'ya döndüğünü söylemiştik. Dün alınan karar Kuzey Akım 2 ile ilgili Almanya için çok önemli bir karar. Alman ekonomisi için doğal gazı ucuza almak, Rusya'dan ucuza almak, Baltık üzerinden gelecek bu Kuzey Akım 2 hattıyla birlikte Almanya'yı doğal gazın Avrupa'da merkezi yapacaktır. Ama Avrupa Parlamentosu Almanya'ya rağmen yani lider bir ülke, Avrupa içerisinde bildiğiniz gibi ekonomik anlamda diğer ülkeleri fonlayan bir ülke ama Avrupa Parlamentosu böyle bir karar aldı. Yani Kuzey Akım 2'nin yapılmasının sakıncalı olduğunu, Avrupa'nın güvenliğini işte bir şekilde etkilediğini, olumsuz etkilediğini, bu nedenle de Kuzey Akım 2'den vazgeçilmesi yönünde bir tavsiye kararı aldı ve Almanya buna ses çıkaramadı. Burada şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten hala AB içerisinde önemli bir etkisi var. Hı hı. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden, eski SSCB ülkeleri üzerinden Almanya'yı ve Fransa'yı bir şekilde sıkıştırdığını söyleyebiliriz. Şimdi Kuzey Akım 2 bundan sonra yapılır mı? Ben şüpheliyim. Çünkü baktığımızda Finlandiya, İsveç, Danimarka gibi ülkelerin ki onların kara suları içerisinden geçiyor. Kuzey Akım 2'yi bu karardan sonra izin vereceklerini düşünmüyorum. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı biliyorsunuz yeni dönemde yaptırımların uzatılması kararı aldı Trump. Avrupa Birliği de aynı kararı aldı. Ukrayna ve krizi ve Suriye krizi dolayısıyla. Bu süreçte Kuzey Akım 2 ile ilgili Danimarka'nın, İsveç'in kendi sınırlarından geçecek bu boru hattı ile ilgili izin vereceklerini düşünmüyorum. Bu Almanya için çok büyük bir darbe. Bu aynı zamanda Rusya için de çok büyük bir darbe. Ama Türkiye açısından baktığımızda Türkiye açısından çok büyük avantajlar içeriyor. Neden? Kuzey Akım 2'nin engellenmesi demek Türkiye'nin Türk akımı üzerinden doğal gaz konusunda bir merkez ülke haline gelmesi demek ve Rusya'nın Türkiye'ye olan bağımlılığının artması demek ki aynı zamanda biliyorsunuz daha önce Türkiye Nabucco projesini ortaya koymuştu. Sırf Almanya Nabucco'yu bu Kuzey Akım 2 dolayısıyla kendi çıkarları doğrultusunda Nabucco'yu engellemiş ve etkisiz hale getirmişti. Yani işlenemez bir proje haline geldi. Ama işte görüyorsunuz hani atalarımızın dediği gibi keser döner sap döner misali Almanya bugün Türk akımına belki de muhtaç hale geldi. Ama onunla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışmaları var. Özellikle Türk Akım 2 doğrudan Avrupa'ya gaz gönderilen bir hat olduğu için baktığımızda şu an için henüz gazı alacak bir anlaşma yapılmadı. Yani hangi ülkelerin Türk Akım 2'den gaz alacağı, işte bu gazın nasıl dağıtılacağı, fiyatının ne olacağı ile ilgili bir çalışma yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla ilgili alternatifler aradığını görüyoruz ki alternatif de ABD özellikle Rus gazını engellemek için Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail başta olmak üzere onun üzerinden bir hatla işte Yunanistan ve İtalya hattını yapmaya çalışıyor ama bu hattın uygulaması da çok pahalı ve çok zaman alacak bir hat. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde Mısır ve İsrail ile birlikte özellikle Mısır'da sıvılaştırılmış doğalgaz hattı kurarak yani istasyonları kurarak Mısır üzerinde sıvılaştırılmış doğalgazı İtalya'ya aktaracak ve İtalya üzerinden Avrupa Birliği'ne dağıtma konusunda bir anlaşması var. İtalya'nın da bununla ilgili çok istekli olduğunu görüyoruz. Zaten İtalya'nın Fransa'ya kafa tutması, Almanya'ya kafa tutmasının ana nedenlerinden birisi de Amerika Birleşik Devletleri ile Doğu Akdeniz doğalgazı üzerinde girmiş olduğu bu işbirliğinin önemli bir etkisi var. Fakat burada Türkiye'yi dışarıda bırakan, Türkiye'yi görmezden gelen bir politikanın ileriki dönemde yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin doğalgaz güvenliği açısından hem de Avrupa'nın doğalgaz güvenliği açısından önemli sorunlar çıkaracağını söyleyebiliriz Arzu Türkdoğan. Çünkü Suriye krizinin kısa sürede çözülmesi sonrasında siyasi barış sürecine geçilmesi sonrasında Rusya ve Türkiye Doğu Akdeniz'de eğer birlikte hareket ederler de hem doğalgaz konusunda hem de güvenlik konusunda ortak bir perspektif ortaya koyabilirlerse o zaman hani baktığımızda Türkiye üzerinden Doğu Akdeniz gazının ulaşımı ya da Türk Akımı projesine bağlanması ya da yeni dönemde Türkmenistan doğalgazının ki İran başta olmak üzere Hazar konusunda anlaşmışlardı. İşte bir şekilde Azerbaycan'dan gelecek gaz hattına bağlanarak Avrupa'ya ulaştırması konusunda bazı görüşler var. Rusya'nın da Azerbaycan, Türkiye, Rusya üçgeninde bir yeni bir projeyle Avrupa'ya gaz satılması konusundaki istekli olduğunu düşünürsek ABD Avrupa Birliği hattı ile Türkiye, Rusya, Azerbaycan başta olmak üzere bir kısım Ortadoğu ülkeleri hattı arasında enerji üzerinden bir savaş var. Bu enerji üzerinden savaş kim kazanacak göreceğiz. S-400'ler konusunda bugün evet. Alacağı karar. O da çok ilginç. Yani Avrupa Parlamentosu bizdeki söyleşle yemiyor, içmiyor. Yani Türkiye'nin kendisini savunmak için almaya çalıştığı ki bu bir saldırı silahı değil. Almaya çalıştığı bir savunma sistemini Avrupa Birliği'ne tehdit olarak gören bunun işte NATO başta olmak üzere AB'nin hayrına olmayacağını dile getiren bir karar tasarısını bugün oylayacak. Evet. Ve büyük ihtimalle de Türkiye'ye bunu hani almayın diyen bir karar çıkacak. Evet. Şimdi bu gerçekten Avrupa Birliği'nin kararı mı? Onu düşünmek lazım. Dün nasıl ki Kuzey Akım 2 konusunda Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya çok büyük bir gol atmışsa bugün de yine ABD'nin etkisiyle bu karar tasarısının Avrupa Parlamentosu'nda oylanacağını söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri S-400'lerle ilgili öyle bir durum yarattı ki şu anda S-400 konusu Türkiye'nin alacağı bir savunma sistemi ya da bir Rusya-Türkiye arasındaki bir silah anlaşması olmaktan çıktı. Bu tamamıyla ABD'nin bir güç gösterisi haline geldi. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir şey yapıyor? Yani şöyle değerlendiriyorum ben. ABD Türkiye ile ilgili özellikle kararını vermiş durumda. Yani Türkiye ile uzlaşayım, Türkiye ile masa başında bir müzakere yürüteyim. İşte eski müttefiklik ilişkisi doğrultusunda kazan kazan politikası çerçevesinde bir şeyler yapayım politikası yürütmüyor. Türkiye'yi doğuya doğru itmeye çalışıyor ve Türkiye'yi başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyada bir cephe haline getirip Rusya ile işbirliği yapan, Rusya ile işte müttefiklik ilişkisi içerisinde olan bir ülke konumuna düşürmek istiyor. Brunson krizini hatırlarsak aslında ABD şöyle düşünüyor. Brunson krizi çıktığında ben nasıl Türkiye'ye çok ağır bir baskı uyguladım ve Türkiye bundan geri dönmüşse S-400'ler konusunda da bu tip bir baskı uygularsam Türkiye'nin bundan vazgeçeceğini düşünüyorum manasına gelebilecek bir politika yürütüyor diyebiliriz. Bir de S-400'ler konusunda neden Hindistan'a bir baskı uygulamıyor, Suudi Arabistan'a baskı uygulamıyor, Katar'a baskı uygulamıyor. Bakın onlar da yani Hindistan S-400 konusunda anlaşma yapmış durumda. Çin S-400'ler konusunda işte bir görüşmeler yapıyor. Suudi Arabistan görüşmeler yaptı. Katar alacağım dedi. Şimdi baktığınızda ama hedef Türkiye. Çünkü ABD Türkiye üzerinden onlara da çok önemli bir mesaj vermek istiyor. Bir de Türkiye'nin bulunduğu konum, bulunduğu coğrafya ABD açısından çok önemli. Ama ABD Türkiye'de bulunan hükümetle ya da yönetimle masaya oturup anlaşmak yerine bir şekilde onu zor duruma sokup, onu kriz ortamına sokup ikna etmek demeyeyim ama tehditle istediğini almak istiyor. Türkiye'nin önünde bu haliyle belki Avrupa Parlamentosu'nun alacağı kararın çok bir önemi yok. Çünkü bağlayıcılığı yok. Bu bir tavsiye kararı. Bir bağlayıcılığı etkisi yok ama bunu Avrupa'da gündeme tutarak Türkiye'yi bir hedef haline getirerek AB ülkeleri nezdinde Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında yıllardır sürdürdüğü, Türkiye'ye karşı sürdürmüş olduğu hukuksuz politikaları, işte uluslararası anlaşmaları yerle bir eden politikaları bir şekilde gizlemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bakın günümüzde daha dün 550 milyon dolarlık Suriye'de PKK-PYD'ye yardım kararı çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nden. İşte 300 milyon doları SDG içerisinde yardım olarak verecek. 250 milyon dolar da sınır güvenliğinin sağlanması için verecek. Yani biz bir taraftan ABD ile Suriye'de güvenli bölgeyi nasıl kuracağız diye masa başında müzakereler yaparken siz diğer taraftan 550 milyon dolarlık bir para yardımını PKK'ya veriyorsunuz. O zaman şu anlama geliyor. S-400'lerin bu kadar gündemde taşınıp da S-400'ler üzerinden bir kriz çıkarılması ve güvenli bölge anlaşmasının zamana yayılarak oyalama taktiğiyle bir şekilde ötelenmesinin ana nedeni aslında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile yapmış olduğu görüşmelerde samimi değil. Bir kriz yaratmak istiyor. Bu kriz için daha önce Brunson bahane edilmişti. Şimdi S-400'ler bahane edilecek ve bu S-400'ler bahanesi üzerinden de Suriye'deki güvenli bölge planını Türkiye ile anlaşamadık deyip bir şekilde çekilecek. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin son 15 gündür özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşmeleri yaparak onları şu anda güvenli bölge dediğimiz yani projesi dediğimiz oraya çekmeye çalıştığını, İngiltere'ye, Fransa'ya bununla ilgili tekliflerde bulunduğunu ve ordunuzu koalisyon çerçevesinde getirin ve bu Fırat'ın doğusuna buralara yerleştirelim ve başta NATO olmak üzere Avrupa Birliği konusunda buralarda görev almamız lazım. Ben de size Suriye'de bana yardımcı olursanız ben de size başta Doğu Avrupa olmak üzere yani Rusya sınırında olmak üzere diğer konularda yardımcı olacağım manasına gelebilecek teklifler var. Yani şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi oyalıyor. Gerçekten oyalıyor ve Türkiye'nin bu konuda gereğinden fazla sabırlı davrandığını düşünüyorum. S-400'ler ise güvenli bölge planından vazgeçmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bahane olarak kullanılacak ve seçimden hemen sonra yani 31 Mart yerel seçiminden sonra ABD'nin baskısını arttıracağını söyleyebiliriz ama Türk toplumunda özellikle ABD'ye karşı, ABD'nin politikalarına karşı çok büyük bir tepki var. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunu umursamıyor gerçekten. O zaman eğer ABD bizi umursamıyorsa, ABD Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmiyorsa, ABD bizim milli güvenliğimizi tehdit edecek, başta PKK, FETÖ olmak üzere birçok alanda bize karşı adımlar atıyorsa, o zaman Türkiye'nin de bu kadar sabırlı davranmasına gerek yok. Türkiye'de S-400'ler alınacaksa S-400'leri alacaktır. Rusya ile askeri anlamda başta olmak üzere diğer alanlarda ilişki kurulacaksa onları yapacaktır. Türkiye Çin'le ilişki kuracaksa kuracaktır. İran'la ilişki kuracaksa kuracaktır. Kendi güvenliğini, ekonomisini, diğer alanlardaki kazanımlarını bir şekilde koruyacak bir politika yürütmek durumunda kalacaktır. Yani ABD açık açık şu anda Türkiye'ye yönelik olumsuz bir politika yürütüyor. S-400'ler de bunun bahanesi.
Evet, bakalım bugün Avrupa'dan ne tür bir haber gelecek, hep birlikte göreceğiz. Tabii ki S-400'ler konusu çok çok önemli. Gelişmeler böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.